Ayrım 10. Suçum ne? Profesör Doktor Haberal'ın sözlü Silivri savunması. Sayfa 101. Profesör Haberal: Hiç bana ait CD değil, bilmem. Kim olduğunu da bilmem. Zaten ben konuşmamda söyledim. Orası 250 kişi civarında insanın çalıştığı bir kurumdur. Benim odamda çıkan CD sayısı 3'tür. Onlar da reklam CD'sidir. Onun dışında başka bir şey değildir ve orası bir televizyon kanalıdır. Her yerden o insanlara haber gelir. Kim olduğunu nereden bileceğim? Sonra başka bir şey var tabii. Maalesef o CD'leri toplayan kişiler, emniyet güçleri, o CD'lerden birer kopya bize vermek zorundaydılar. Bunu vermediler. Hepsi için bu geçerli. Yani CMK'nın 134'ünü ihlal ettiler. Şimdi ben bunu CD'nin ne olduğunu nereden bileceğim? Elimde olmayan bir CD'de. Dahası bu CD'ler bize gelmedi ki, defalarca benim avukatlarım müracaat ettiler. Şu nedir yani, elinizdeki belgeleri verin de biz de ona göre savunmamızı yapalım. Şimdi bilgi gelmedikten sonra neyi savunacağız? Kusura bakmayın, bütün tahliye taleplerinde, şimdi enteresan bu söyleyeceklerimi de Sayın Başkan lütfen kimse alınmasın. Bir mahkemenin bir hakimi veya bir savcısı diyor ki, hayır yani Mehmet Haberal tahliye olmalıdır. İki üyesi diyor ki, ha kuvvetli şüpheli. Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Acaba siz 5 Ağustos'ta bir iddianame kabul ettiniz. Başka bir iddianame mi var? Yani şimdi enteresan bir mahkemede bir grup bir şeyi biliyor, bir grup bir şeyi bilmiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bunun kabul edilebilir tarafı var mı? Ve o kuvvetli şüphenin gerekçesi yok. Peki gerekçe yok ise o zaman CMK'nın 34. 101'i, 230'u, 289. maddeleri niye yazıldı acaba? Niye orada deniyor ki kararlar mutlaka gerekçe ile verilmelidir? Bunun izah edilebilir bir tarafı var mı? Dolayısıyla ben o CD'leri bilmem, karşılığını da bilmem, bana da ait değil. Dolayısıyla benim sorumluluğumda olmayan şeylerdir bunlar. Olmayan şeylerdir. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. Yine aramalarda ele geçirilen bir adet birden 90'a kadar numaralandırılmış yeşil renkli, üzerinde Başkent Üniversitesi Ankara Türkey Metexan ibareli blok not defter içeriğinde 16 ve 17. sayfalarda 9 Ekim 2007 toplantı 2 saat sürdü. Hemen herkese söz verdim. Konuşmak isteyen herkes konuştu. 9 Ekim 2007 bugün saat 14'te referandum için panel düzenledik. Açış konuşmasında 1987 referandumundan bahsederek o sırada anlaşılmayan yerler soru işareti konulmuş. Çalıştığım ve Rize'de diyaliz merkezi açtığım Rize ve Edirne'nin referandum kazanılmasında önemli rolü olduğundan ve zaten 50 bin farklı kazanıldığını anlattım. Bu sayede Süleyman Demirel ve Erbakan ve Sayın Ecevit'in yeniden politikaya atıldığı, 1991'de Sayın Demirel'in başbakan, Sayın Erbakan ve Sayın Ecevit'in de meclise girdiğini, 1994'te bugünkü başbakanın İstanbul Belediye Başkanı olduğunu, 1995'te Sayın Erbakan'ın başbakan ve bugünkü Cumhurbaşkanı'nı da bu kabinede devlet bakanı olduğunu, daha sonra da Sayın Ecevit'in başbakan olduğunu anlattım. Kapanış konuşmamda da önemli ve Ergenekon'daki olayı ve durum için konuştum şeklinde notlar var. Bu notları siz mi tuttunuz? İçeriğini açıklar mısınız? Ergenekon'daki olay nedir? İzahat verir misiniz? Profesör Haberal: Tabii veririm. Şimdi işin önemli tarafı şu. Maalesef bu notlar hala emniyette tutuluyor. Yani benim günlük notlarım, avukatlarımın bu kadar müracaatına rağmen ben görmedim, avukatlarım da bunları almadılar. Yani benim belgelerimin bir grubu, yani iddianame açıklandıktan sonra bile benim belgelerimin bir grubu hala emniyette tutuluyor. Ya bunu ben anlamakta zorluk çekiyorum. Bu belgelerin bir defa benim avukatlarıma verilmesi lazım, bir. İki, bunlar benim günlük notlarımdır, bu benim anayasal hakkımdır. Ben günlük notlarımı tutma hakkımdan mahrum muyum? Yaptığım faaliyetleri yazmak durumunda değil miyim? Üç, doğrudur, 1987 referandumunda o zaman referandum evet mavi, hayır beyazdı. Ben her şeyimle mavi elbiseyi giydim, kapı kapı dolaştım. Rize'de diyaliz merkezi açtım. Rize'de diyaliz merkezini açarken Rize'nin valisi Erol Çakır'dı. Onunla beraber diyaliz merkezini açtım ve bu çalışmalar sonunda referandum Rize'den 40 bin oy fark attı. Yani 40 bin oy evet çıktı. Zaten hatırlayacaksınız, referandum sonucu aşağı yukarı 50 bin oy farkla kazanıldı. Artık şimdi kusura bakmayın, Fatih Sultan İstanbul'u almış, toplamış insanları, herkes diyor ki ben olmasam olmayacaktı, ben olmasam olmayacaktı. Nihayet Fatih diyor ki doğru, hepiniz haklısınız ama şu kılıcın da hakkını unutmayın diyordu. Şimdi dolayısıyla yani ben orada gerçekten emek veren bir kişiyim. Referandum kazanıldı. Referandum kazanıldıktan sonra geçmiş dönemlerin siyasi liderleri siyasete döndü. Sayın Demirel, Sayın Ecevit, Sayın Erbakan ve ondan sonra gerekli çalışmalar yapıldı. O hani tabiri mazur görün, Sayın Başkan bu çorbada da o kadar benim tuzum oldu. Bunu da söylemek benim o sırada bir anım oldu veyahut da aklıma geldi. Yaptığım iş budur. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım, bu kadar. Mahkeme Başkanı. Tuncay'a birkaç soru daha sorabiliriz. Sizin yok mu sorunuz? Cumhuriyet Savcısı Nihat Taşkın. Benim yok başkanım. Mahkeme Başkanı. Öyle mi? Sanık Ahmet Tuncay Özkan söz istedi, verildi. Efendim, ben eğer beyanımda geçen savunmam sırasında dile getirdiğim şeyde bir eksiklik var zannediyorum. Çünkü Sayın Haberal ile görüşmemiz belirttiğim gibi 3 dakika kadar sürmüştür. Hatırladığım kadarıyla şimdi tutanağa da bakmadım, ne söylediğimi bilmiyorum. Sayın savcımızın okuduğu kadarıyla söylüyorum. Pek çok kişiyle televizyon kanalımızı satın alma görüşmesi yaptım. Ama Sayın Haberal ile görüşmemizde BTV'nin kendisinin bahsettiği gibidir. Görüşmemiz 3 dakika kadar sürmüştür. Lütfetti, ameliyattan çıktı geldi. Sonra da bize, hakikaten biz sol taraftan kapıdan çıktık. Kapıya kadar eşlik etti. Kendisi sağ taraftan merdivenlerden aşağıya indi hatırlıyorsam. Hatırladığım yanlış değilse ameliyata girdi. BTV'nin bölgesel yayın mahkeme kararı ile elde ettiği haberini almıştık. Ben Sayın Okuyan'dan rica ettim. Kendisi de buradaydı, gitti mi bilmiyorum. Bölgesel yayın ile ilgili olarak aldığı kararın bir örneğini almak istedik. Ancak avukatlar kendisinden izin almadan olmayacağı gibi bir şey söyledikleri için işte uzuyordu. O konuda kendisinden yardım istedik. Sağ olsunlar, kendisi o mahkeme kararını hakikaten söylediği gibi pazartesi veya salı günü bize ulaştırmıştır. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Buradan acil şifa diliyorum. Birinci kısmı budur. Eğer ben bir eksik bırakmışsam, bu konuda bir eksiğim varsa doğrusu bu şekildedir. Düzeltilmesini rica ederim. Bir de Mustafa Sarıgül'ün partisi, Sayın Savcımızdan öğrenebilirsem Mustafa Sarıgül'ün partisinin adı nedir? Konuşmanın olduğu tarihte Mustafa Sarıgül o partiyi kurmuş mudur? Bir soru sormak istiyorum çünkü. Beni bir aydınlatabilir mi? Ben hatırlayamıyorum efendim. Mahkeme Başkanı, kurulmamış bu parti, ne sorusunu soracaksın? Sanık Ahmet Tuncay Özkan, ama kendisi dedi ki şimdi iki görüşme arasında Sayın Sarıgül ile Sayın Haberal'ın görüşmesi sırasında Mustafa Sarıgül'ün partisinin, yani bir iki kelime anlaşılamadı. Mahkeme Başkanı, efendim hala kurulmamış, yani hala kurulmamış, o tarihte değil halen kurulmamış. Tuncay Özkan, işte o tarihte DSP'dir efendim, o yüzden soruyorum bu soruyu. O tarihte DSP'den CHP'den ayrılmış ve girmiştir. CHP'den ayrılmış bir belediye başkanına sen neden genel başkanın ile ilgili konuşma denildi diye soru sormak hakikaten bir siyasetçi için yapılabilecek çok yanlış bir şeydir. Yani bu şu demektir, oyunu kaybedersin bak Mustafa, sen de o tarafa doğru meyil etme. Siyasette bundan daha iyi bir öğüt nasıl olabilir ben bilmiyorum. Buradaki siyaset sorgulamasını çok yanlış buluyorum. Çünkü siyaset ayrı bir kurum. Siyasetin hukukun içerisinde bu kadar çekilmesini çok zararlı buluyorum. Eğer Mustafa Sarıgül DSP'nin adayı olarak girmiş ve belediye başkanı seçilmiş ise, DSP Mustafa Sarıgül'ü kabul etmişse ve Sayın Haberal'a suçlamalar doğruysa, o zaman DSP'nin bugünkü yönetimiyle Sayın Mustafa Sarıgül niye dışarıdadır? Onu da Sayın Savcılarıma sormak istiyorum efendim. Teşekkür ederim. Sanık Hasan Ataman Yıldırım söz istedi, verildi. Ben 2006 yılında Çağdaş Türkiye Partisi Genel Başkanı olarak Ankara'daki arkadaşlardan Diyalog Grubu diye bir grubun olduğunu Ankara'da öğrendim ve bunun için o toplantıya katıldım. Şöyle ki tarih olarak 25 Mayıs 2006'da Ankara'daki Kent Otel bu sıhhiyede merkezde oluyor. O gün gittiğimde otelin kapısından girdikten sonra hemen resepsiyon danışmaya sordum. Böyle bir toplantı var, nerede diye. Biraz ileride şu kapıda diye bana işaret ettiler. Kapıya gittim, kimse yoktu. Kapıyı araladım, açtım. İçeride toplantı var ve kalabalık, aşağı yukarı 100 civarında kişi var ve toplantı devam ediyordu. Ben ses çıkarmadan yavaşça girdim. Şöyle dikdörtgen şeklinde masalar dizilmiş ve oturmuşlar. Ben boş bulduğum bir yere oturdum. Demin de orada Sayın Haberal'ın bahsettiği gibi masalarda çay servisi yapılıyor. Bir de ufak pet şişelerde su var. Bir de kuru pasta kurabiye var. Bunun dışında başka bir ikram bir şey yoktu. Ve o günkü konular unuttum yani konuları kabaca güncel konular konuşuluyordu. Ve toplantı herkese açık girerken kimse bana sormadı sen kimsin değilsin diye bir kayıt falan da yaptırmadım. Ondan sonra aşağı yukarı 1,5 saat toplantı sürdükten sonra da oturanlara oturuş sırasına göre bulundukları yere göre dediler ki herkes kısaca bugün ile ilgili söyleyecekleri bir şeyler varsa konuşabilir. Sıra bana geldiğinde ben de kalktım 5 dakika Çağdaş Türkiye Partisi'ni tanıttım ve arkadaşlara orada bulunanlara dedim ki bizim partiye gelebilirsiniz diye. Çünkü bir siyasi toplantı olduğu için bu şekilde kısa bir konuşma yaptım. Bu konuşmamın belgesi olarak da benim iddianame ek klasörlerimde 78. klasör, PDF sayfa 88, kesme 312'de de kayıtlıdır. Şöyle ki ben oraya kısaca bir not almışım. Ankara işte Kent Otel'de toplantı. En önemlisi de 5 dakika ÇTP tanıtımı diye Çağdaş Türkiye Partisi tanıtımı diye yazmışım. Bu da kayıtlara geçmiş durumda. Ben bu şekilde ifademde de belirtmiştim. Biraz evvel konuşmamda da Sayın Haberal beni tanımadığını söyledi. Zaten o toplantıya bir sürü insan gidip geliyor. Tanımaması normal. Toplantı bitiminde de şöyle oldu. Ben parti hakkında konuştuğum için orada etrafıma 5-6 kişi geldi. Toplantı bittiği anda onlarla konuşurken Sayın Haberal da toplantıdan ayrılmıştı. O günkü toplantıya da Kamuran İnan başkanlık ediyordu. Dolayısıyla toplantıdan sonra ben Haberal ile el bile sıkışamadım. Yani kendisini televizyondan tanıyorum. Çok takdir ediyorum. Böyle takdir ettiğim bir insan ile el dahi sıkışamadım. O şekilde o gün orada bitmiş oldu. Şimdi sorum şu, bir yerde Ergenekon olarak aynı davanın tutuklusu olarak sözde Ergenekon diyeceğim burada bulunuyoruz. Madem bir Ergenekon diye bir örgüt var, yukarıdan birileri yönetiyor. Kim yönetiyorsa bana bir parti kurdurmuş, benim onlardan haberim yok. Onlar bir tarafta başka bir parti kuruyorlar, Milli Egemenlik Hareketi diye başlayıp bir parti kurmaya. Buradan onu da öğreniyorum, detaylarını o zamanlar duymuştum da isim aklımda kalmadı. Bugün şimdi duyduğumda Milli Egemenlik Hareketi Partisi diye bir parti kurmak için çalışmalar yapmışlar. Daha sonra da yapmışlar. Onlar benim partiden haberleri var mı? Ben onların partiden yani sorum şu haberimiz var mı? Bir yerden bize herhangi bir şekilde siz parti kurun diye yani yukarıdan örgütten olmayan bir örgütten böyle bir soru geliyor mu? Nasıl bir örgüt? Ben onun kendisine soracağım. Teşekkür ederim. Mahkeme Başkanı. Soruyu dinlediniz mi? Anlayabildiniz mi? Profesör Haberal, evet efendim, teşekkür ediyorum. Mahkeme Başkanı, soruyu anlayabildiniz mi? Profesör Haberal, evet efendim, anladım, teşekkür ediyorum. Mahkeme Başkanı, buyurun sizi dinliyoruz, buyurun sizi dinliyoruz. Profesör Haberal, ben beyefendi çok haklı, söylediği şey de doğrudur. Çünkü ben bu toplantılarda arada çıkar ameliyata girerim veya vizit yaparım ve hakikaten kusura bakmasın kendisini tanımıyorum dediğim için. Bu bir. İki, ben böyle bir parti olduğunu inanın şimdi bile ancak açıklandığı zaman duyuyorum. O günkü konuşmayı bile hatırlamıyorum. Kusura bakmasın. Üç, hiçbir yerden yani bize siz parti kurun yahut da işte şunu yapın diye hiç kimse bu şekilde bir talepte bulunamaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşıyım ben. Olayları değerlendirir ona göre karar veririm. Benim gibi düşünen insanlar ile bir araya gelirim konuşuruz. Zaten her zaman söyledim. Ben bütün bu toplantılara bir bilim adamı olarak katıldım. Hiçbir zaman siyasete soyunacağım, siyasi lider olacağım diye bir talebim veyahut da görüşüm olmamıştır. Dolayısıyla benim bu partiden bilgim yoktur. Tabii bir yerde benim bilgi eksikliğimdir, bunu söyleyeyim. Diğer Milli Egemenlik Hareketi de zaten bir siyasi oluşum yapılabilir mi? Daha mı ülke için yararlı olur düşüncesiyle o noktaya getirilmiş bir organizasyondur. Mahkeme Başkanı. Efendim sorusu olan var mı başka? Avukat arkadaşlardan sorusu olan var mı? Saatin 17.30 olması karşısında sanığın bugünkü çapraz sorgusu işlemine son verildi. Gereği düşünüldü. Oturma 6 Nisan 2010 günü saat 9'da kaldığı yerden devam edilmek üzere son verilmesine o birliğiyle karar verildi. 5 Nisan 2010. Başkan 20.909, üye 28.298, üye 37.266, katip 128.041. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi CMK 250 maddesiyle yetkili duruşma tutanağı. Esas No 2009'a 191, Celse No 51, Celse Tarihi 6 Nisan 2010. Başkan Köksal Şengün 20.909. Üye Hasan Hüseyin Özese 28.298. Üye Sedat Sami Haşıloğlu 37.266. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel 33.954. Cumhuriyet Savcısı Nihat Taşkın 36.924. Katip Mehmet Ali Altun Kaynak 128.002. Mahkeme Başkanı Köksal Şengün ile üye hakimler Hasan Hüseyin Özese ve Sedat Sami Haşıloğlu'dan oluşan mahkeme heyeti tarafından 6 Nisan 2010 tarihli oturum açıldı. Tutuklu sanıklardan Fatih Hilmioğlu, Levent Ersöz, Durmuş Ali Özoğlu, Uğur Şahin ve Mustafa Dönmez dışındaki tutuklu sanıklar cezaevinden getirildi. Bağımsız olarak huzurdaki yerlerine alındı. Tutuksuz sanık Ahmet Hurşit Tolon ile sanıklar müdafilerinden sanıklar Hasan Atilla Uğur, Birol Başaran, Adil Serdar Saçan, Hüseyin Vural Vural ve İlyas Çınar müdafi avukat Serkan Günel, sanıklar Mehmet Haberal ve Ahmet Hurşit Tolon müdafi avukat Köksal Bayraktar, sanıklar Mehmet Haberal ve Ahmet Hurşit Tolon müdafi avukat Yasemin Antalyalıoğlu, sanık Mehmet Haberal müdafi avukat Efsun Ünal, sanıklar Mustafa Özbek müdafi avukat Mehmet Erhan Turan, sanık Mehmet Haberal müdafi avukat Belgin Özersin, sanık Mehmet Haberal müdafi avukat Serdar Özersin geldikleri görülmekte huzurdaki yerlerine alındı. Açık yargılamaya devam olundu. Sanık Mehmet Haberal'ın tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde video konferans yoluyla tekrar huzura alındı. Sanığın yanında zapta geçen müdafileri avukat Serdar Özersin ile Belgin Özersin'in hazır oldukları anlaşıldı. Sanık Mehmet Haberal'ın çapraz sorgusuna devamla. Mahkeme Başkanı: Hakim Bey buyurun. Üye Hakim Hasan Hüseyin Özese: Mehmet Bey, benim de size sorularım olacak. Sesim iyi geliyor mu? Profesör Haberal: Evet, duyuyorum efendim. Üye Hakim Özese: Daha önceki ifadelerinizde çok detaylı bilgi vermediğiniz için ben tekrar sormak istiyorum. Profesör Haberal: Evet, dinliyorum efendim. Üye Hakim Özese: Şener Eruygur'la ne zaman tanıştınız? Aranızdaki ilişki nasıldır? Bir izah eder misiniz? Profesör Haberal: Şener Eruygur Bey'i MSB müsteşarlığı döneminde ismen bilirim. Daha sonra jandarma genel komutanı olduğu zaman sadece resmi toplantılarda kendisiyle görüşmüştüm ve bir kez jandarma genel komutanlığı ağaç dikme günü yaptı. Bütün üniversite rektörleri davet edildiği gibi ben de davet edildim ve o ağaç dikme toplantısında birebir kendisiyle karşılaştım. Daha sonra da emekli olduktan sonra ADD Derneği Başkanı olduğu zaman da sanıyorum bir iki kez karşılaştım. Onun dışında başka herhangi bir ilişkim olmamıştır. Üye Hakim Özese: Görevdeyken makamına gittiğiniz, görüştüğünüz oluyor muydu? Profesör Haberal: Hayır efendim, hiçbir şekilde makamına gidip kendisiyle görüşmem olmamıştır. Üye Hakim Özese: ADD Başkanı olduğu zaman Şener Eruygur ile bir görüşmeniz oldu mu? Profesör Haberal: İki kez görüşmem olmuştur. Birisi bu toplantı nedeniyle. Kendisi ADD'nin başkanı olduğu için toplantı yapacaklarını bana bildirmişti. O nedenle kendi geldi ve o toplantı esnasında görüştük. Onun dışında derneğin diğer faaliyetleriyle ilgili zaten ismi üstünde ADD. Onun dışında, yani dernek faaliyetlerinin dışında herhangi bir görüşmem söz konusu olmamıştır. Üye Hakim Özese: Ahmet Hurşit Tolun'u ne zamandan beri tanırsınız? Aranızdaki ilişki nasıldır? Profesör Haberal: Hurşit Tolon Bey'i kendisi genelkurmaya geldiği zaman bir Ankara'daki hastanemiz, bizim hastanemiz 3 bloktu. O blok C bloğu yaparken bir problem olmuştu. O nedenle ilk kez genelkurmayda karşılaştım ve o dönemden beri de kendisiyle zaman zaman karşılaşmışızdır. Bir özelliği vardır Sayın Tolon'un. Ben böbrek transplantasyonuna 1975'te başladığım zaman, sanıyorum hangi tarihte olduğunu Sayın Tolon orada olduğu için kendileri bilecektir. O da Amerika'da sanıyorum ateşi olarak bulunuyorlarmış. Ben de Türkiye'de organ nakli yasası yoktu. Bu yasayı çıkarmak için tabii önce toplumumuza ölen insanların organlarının tedavide kullanılabileceğini göstermek gerekiyordu. Bu nedenle önce 10 Ekim 1978'de Avrupa Organ Nakli Vakfı'ndan bir ölen insanın böbreğini getirttim. o şekilde gösterdim ki işte ölen insanların organları hastaların tedavisinde kullanılabiliyor. Daha sonra Amerika'dan da bu böbrekleri getirtmeye başladım. Ben bunlara başladığım zaman ölen insanların böbrekleri alındığı zaman sadece 12 saat tutulabiliyordu. Ben gösterdim ki bu 100 saatin üzerinde saklanıyor. Tabii o dönemde ülkemizde yasa yoktu. Biraz önce belirttiğim gibi o yasayı çıkartmak için bütün bunları göstermem gerekiyordu. Nitekim 1978'de mecliste bu konuda bir önerge verildi. O önergeyi verenleri gerçekten şükranla rahmetle anıyorum. Ve 1979'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 10 yasa çıktı. O yasalardan bir tanesi organ nakli yasasıydı ve bu şekilde bu yasayla ülkemizde organ nakli yasalaşmış oldu. O sırada Sayın Tolon da Amerika'daydı ve kendisi de bu konuyla çok yakından ilgilenmiş. Ben Genelkurmay'da kendisiyle karşılaştığım zaman gerçekten bana da sürpriz oldu. Hatta şunu söyledi. Organ bağışı çok önemlidir ki ben o organ yasasının çıkartılış esnasında en çok üzerinde durduğum şeylerden bir tanesi buydu. İnsanlar iki tanık huzurunda organlarını bağışlaması gerekir ki kart çıkarmasını yasanın 6. maddesinde böyle yazar. Ölen bir kişi yani yaşayan bir kişi sağlığında iki tanık huzurunda organlarını bağışladığını beyan edebilir şeklinde bir ifade vardır. Orada öğrendim ki Sayın Tolon Genelkurmay'a döndüğü zaman bu bağış sisteminin bütün askerlere dağıtmak üzere bir organizasyon yapmış. Gerçekten Sayın Tolon'a o nedenle teşekkür ediyorum şimdiden. Çünkü o dönemde düşünün ki daha ülkemizde henüz yeni yasa çıkartılmış ve o yasayı hakikaten o günkü çıkartılan yasa bugünü görerek çıkartılmış bir yasadır. Çünkü o yasanın 3. maddesinde aynen şöyle deniyordu. Herhangi bir çıkar karşılığı organ alınamaz ve satılamaz. Halbuki yıllar sonra aradan 30 yıl gibi bir zaman geçtikten sonra bugün bile organ maalesef organ ticareti konusu bile gündeme gelmiştir. Halbuki dünyada ilk kez diyebilirim ki bir ülke organ ticaretini önlemek için 70'li yıllarda yasa çıkarabilmiştir. Ben de gerçekten bu konuda ülkemle gurur duydum. Dolayısıyla Sayın Tolon ile o günden beri zaman zaman değişik toplantılarda karşılaştım. Daha sonra emekli olunca da kendisi bizim diyalog grubu ve Milli Egemenlik Hareketi toplantılarına katılmıştır. Ben kendisiyle bu vesileyle karşılaşırım ve görüşürüm. Üye Hakim Özese. Sinan Aygün'ü ne zamandır tanırsınız? Aranızdaki ilişki nasıldır Sinan Aygün? Profesör Haberal. Sinan Aygün Ankara Ticaret Odası Başkanı'dır. Benim de tanıdığım bir kişidir. Onunla da toplantılarda görüşürüm ve o da diyalog grubu toplantılarına katılan bir kişi ve zaman zaman yine resmi toplantılarda karşı karşıya geliriz. Hatta bazen ticaret odasının toplantı salonunda yaptığı toplantılar önemli toplantılar olabilir. Onlara da katılırım. Onun dışında ilave bir şeyim yoktur. Üye Hakim Özese, bir takım toplantılarda bir araya geldiğinizi söylüyorsunuz. İzah eder misiniz hangi toplantılar? Profesör Haberal, şimdi Büyük Anadolu, bizim diyalog grubunun yaptığı toplantılara zaten Sinan Aygün de katılıyordu, Sayın Tolon da katılıyordu. Onlar da geliyorlardı ve daha sonra Milli Egemenlik Hareketi döneminde Sinan Bey katılmadı fakat Sayın Tolon o toplantılarda bizimle beraberdi. Bu arada hatırlamadığım Ankara Ticaret Odası'nın toplantı salonlarında birçok fikir, ülkenin problemleriyle ilgili toplantılar yapılır. Onlardan bazılarına katılırdım. Katıldım, hangisi olduğunu şu anda hatırlamam. Sanık Mehmet Haberal Müdafiye Avukat Dilek Helvacı. Hilafetin kaldırılmasıyla ilgili toplantıya katılmadınız. Onu soruyorlar. Profesör Haberal, efendim? Avukat Helvacı, hilafetin kaldırılmasıyla ilgili. Profesör Haberal, ha şimdi avukatım Dilek Hanım bir hatırlatma yaptı. Anladığım kadarıyla bir hilafeti kastediyorsunuz herhalde. Ben böyle bir toplantıdan ne haberim var ne de katıldım. Üye Hakim Özese, ben de onu soracaktım. Yani hilafetin kaldırılmasının 80. yılı itibariyle bir toplantı düzenlenmiş. Ona katıldınız mı? Profesör Haberal, hayır efendim katılmadım, bilmiyorum. Zaten burada öğrendim, sizlerden öğreniyorum böyle bir toplantının yapıldığını. Üye Hakim Özese, Muhittin Erdal Şenel'i ne zamandan beri tanırsınız, aranızdaki ilişki nasıldır? Erdal Şenel, Profesör Haberal, Erdal Şenel Genelkurmay Başkanlığı hukuk müşaviriydi ve bizim C blok yapılırken ciddi bir takım sorunlarımız olmuştu. O zaman Genelkurmay hukuk müşaviriydi. O vesileyle tanışmışımdır Erdal Bey de zaman zaman bazı yemeklerde karşılaştığım bir kişidir. Onun dışında Erdal Bey ile çok yakın bir ilişkim yoktur. Yani arada bir değişik toplantılarda ve aslında forum toplantılara katılırım, görüşürüz. Bir de tabii ben Rizeliyim, pazarlıyım ya, hamsiyi çok iyi bilirim. Çünkü benim çocukluk dönemlerimde Karadeniz'in en önemli gıda maddesi hamsiydi. Tabii aradan yıllar geçti. Ben o günlerin sıkıntısını çok yaşadığım için ne yapayım bu yani hamsiye bir şey isim koyayım dedim. Her sene bir hamsi kokteyli düzenlerim. Oraya o toplantıya binlerce kişi katılır. Gölbaşı Patalya Oteli'nde düzenlenir. Dolayısıyla bu hamsi kokteyli toplantısına da Şenel Bey ve diğer Ankara'nın tanıdığım bütün dostlarım, arkadaşlarım katılır. Bu vesileyle de kendisiyle karşılaşmışımdır. Üye hakim Özese. İlhan Selçuk'u ne zamandan beri tanırsınız? Aranızdaki ilişki nasıldır? Profesör Haberal. İlhan Selçuk'u ben medyadan tanırım. Daha önce de söylediğim gibi merhum hocam Doktor Hüsnü Göksel'in arkadaşı olduğu için Hacettepe'de birkaç kez görmüş olabilirim. Onun dışında İlhan Selçuk ile kişisel olarak herhangi bir şeyim olmamıştır. Tabii İlhan Selçuk medyamızda çok değerli bir yazardır. O zaten medyadan tanıdığım birisidir. Üye hakim Özese. Cumhuriyet TV kanalı kurulmasında isminiz geçiyor. Yani böyle bir projede isminiz geçiyor. Cumhuriyet TV kanalı. Bununla ilgili bir çalışmaya katıldınız mı? Herhangi bir teklif geldi mi size? Profesör Haberal. Hayır efendim. Hayır efendim, kesinlikle. Bunu daha önce de söyledim. Konuşmamda da söyledim ve aslında savunmamda da mevcuttur. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu olmamıştır. Ne bilgim vardır ne de böyle bir teklif. Benim önüme getirilmiştir. Üye hakim Özese. İlhan Selçuk ile, Kemal Alemdaroğlu ile, Mustafa Balbay ile veya Tuncay Özkan ile bu konuda herhangi bir görüşmeniz veya bir fikir teatisi oldu mu? Profesör Haberal. Hayır efendim. Sayın Başkan, bunu özellikle belirtiyorum. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu olmamıştır. Ne bilgim vardır ne de bana böyle bir teklif gelmiştir. Üye hakim Özese. Mustafa Balbay'ı tanır mısınız? Aranızdaki ilişki nasıldır? Profesör Haberal. Ha, Mustafa Balbay Bey gayet tabii Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisidir. Önce o Cumhuriyet Gazetesi'nden tanırım. Daha sonra bizim Kanal Bey'e zaman zaman katılmıştır, ondan tanırım. Onun dışında Mustafa Bey de orada oturuyor. Mustafa Bey de gerçekten ülkemizin çok değerli bir gazetecisi ve köşe yazarıdır. Ama benim, kendisi de çok iyi biliyor, çok yakın ilişkimiz olan, yani bu kadar çok ileri derecede ileri bir ilişkimiz yok. Ama ben herkes olduğu gibi Mustafa Bey'e de saygı duyarım ve hakikaten ülkemizle ilgili çok önemli, yararlı faaliyet gösteren bir kişi olarak da her zaman takdir ederim. Üye hakim Özese. Mustafa Özbey'i tanır mısınız? Aranızdaki ilişki nasıldır? Profesör Haberal. Evet, Mustafa Bey'i uzun yıllardır Metal İş Sendikası Başkanı olduğu için tanırım. Son yıllarda hiçbir şekilde kendisiyle görüşmedim, karşılaşmadım. Ama bu Metal İş Sendikası Başkanı olması dolayısıyla da geçmişte zaman zaman değişik ortamlarda karşılaşmışımdır. Onun dışında herhangi bir ilişkim yoktur. Üye hakim Özese. Ne zamandan beri tanırsınız? Profesör Haberal. Efendim? Üye hakim Özese. Hangi yıl tanıştınız? Profesör Haberal. Hangi yıl olduğunu hatırlamıyorum. Mustafa Bey uzun yıllardır o sendikanın başında bulunmaktadır. Son sanıyorum asgari herhalde minimal 5 yılda, belki 10 yıldır falan Mustafa Bey'le ben görüşmüş değilim. Ben karşı karşıya. Üye hakim Özese. Tuncay Özkan'ı tanır mısınız? Ne zamandan beri tanırsınız? Aranızdaki ilişki nasıldır? Profesör Haberal. Onu daha önce de söyledim. Sayın Özkan'ı ben medyadan tanırım ve dün de belirttiğim gibi ilk kez kendisi de hatırlar. Cumhurbaşkanlığında verilen Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu bir kokteylde beraberdik. Orada görüştük. Orada karşılaştım. Daha sonra da Kanal Türk Televizyonu ile ilgili beni ziyaret ettikleri zaman karşılaştım. Karşılaşmamız bu kadardır. Tuncay Bey de söylediğim gibi gerçekten medyamızın çok değerli bir kişisidir. Bu konuda da ülkemize önemli katkıları olmuştur. Kendisini takdir ederim. Onun ötesinde herhangi bir ilişkim olmamıştır. Üye hakim Özese. Kemal Alemdaroğlu'nu ne zamandan beri tanırsınız? Aranızdaki ilişki nasıldır? Profesör Haberal. Kemal Alemdaroğlu benim gibi o da genel cerrahtır ve bu vesileyle yani mesleki olarak bir bilim adamı olarak tanırım. Ayrıca tabii Karadeniz Sürmeneli'dir Kemal Bey. Oradan işte değişik Karadeniz'in toplantılarında karşılaşmış olabilirim ama esas beraber olduğumuz şeyler rektörler konseyidir. Üniversitesi kurullardır ve yaptığımız konuşmalar da sadece bilimsel görüşmelerdir. Yüksek öğretim ile ilgili problemlerin çözümüdür. Onun dışında Kemal Bey de gerçekten ülkemizin tıbbına çok önemli katkı yapmış bir bilim adamı, bir arkadaşımızdır. Onun dışında herhangi bir değişik faaliyetle ilgili, yani bilimsel faaliyetle eğitim dışında, tıbbi faaliyetler dışında Kemal Bey'in benimle herhangi bir ilişkisi olmamıştır ve herhangi bir talebi de benden bulunmamıştır. Üye hakim Özese, Kemal Alemdaroğlu ile birlikte katıldığınız toplantı, gösteri veya miting var mıdır? Profesör Haberal, gösteri veya miting dediğiniz bu Anıtkabir'e yürüyüş, yani Anıtkabir'i ziyaretimiz esnasında bütün üniversitelerin katıldığı bir toplantıdır. Bunu da yine dün açıklamıştım. Onun dışında Kemal Bey ile başka herhangi bir ne miting ne toplantı ne de başka bir faaliyete katılmadım. Kaldı ki burada dün yine belirttiğim gibi ülkemizde elbet ki bir anayasal haktır. Yani toplumumuzun anayasal hakkıdır. O zaman eğer bunlar olmayacaksa, dün de belirttiğim gibi anayasanın acaba 25 ve 26. maddeleri niye oraya kondu? Eğer bunlar yapılmayacak ise o zaman benim ülkem nasıl olacak? Yani hani diyoruz ya, Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Bunu söyleyenler, bu hepimizin gururla söylediği bir şeydir ve ben de bununla gurur duyuyorum. Ülkem demokratik bir hukuk devletidir. Dün de söyledim ya, hani Alman İmparatoru'nun söylediği, Berlin'de bir kelime anlaşılamadı. Söylediği gibi Berlin'de yargıçlar var, Türkiye'de yargıçlar yok mu? Eğer bir şey yanlış ise ben buradan açıkça belirtiyorum. Her zaman da söyledim. Eğer bir suçun cezası gerekiyorsa o ceza ispat edilmeli. O suç ispat edilmeli, cezası verilmeli ki suçsuzlar rahat dolaşabilsin. Bunun için bir örnek vermek istiyorum. Kur'an'da Bakara suresi var. 179. ayetinde ayet şöyle başlar: ey akıl sahipleri, kısasta hayatı sizin için hayat vardır. Ve yine Maide suresinin 38. ayetinde Yüce Allah diyor ki, hırsızlık yapanın erkek veya bayan olsun elini kesin. Yani suçu yapan, eğer suçu ispat edilirse ona gereken cezayı verin ki cezasız insanlar, kusura bakmayın, bugün olduğu gibi bu suçsuz insanlar ceza çekmesin. Onun için eğer herhangi bir kimsenin suçu varsa, cezası varsa, bu cezanın mutlaka verilmesi gerekir ki suçsuz insanlar rahat dolaşabilsin, gezebilsin. Avukat Helvacı, Mehmet Bey, mitinge katılmayıp geri döndüğünüzü de tekrar söyleyin. Profesör Haberal, hayır ya, ben mitinge katıldım. Yani katıldığım miting anayasal bir haktır ve orada da Kemal Bey ile beraberdim ama bu bir kısa dönemdir. Çelenk konuldu, ben de gittim, ameliyatıma girdim. Onun ötesinde başka Kemal Bey ile herhangi bir değişik toplantıda beraber olmadım. Üye hakim Özese, Anıl Çeçen'i tanır mısınız? Profesör Haberal, Anıl Çeçen? Hayır, hatırlamıyorum şu anda. Üye hakim Özese, Hasan Kundakçı'yı tanır mısınız? Profesör Haberal, Hasan Kundakçı, Hasan Paşa'yı ismen tanırım, medyadan bilirim. Onun dışında şahsen karşılaşmış değilim. Üye hakim Özese, Tuncer Kılınç'ı tanır mısınız? Profesör Haberal, evet, Tuncer Kılınç, Milli Güvenlik Genel Sekreterliği döneminden tanırım. Bu Milli Güvenlik Genel Sekreterliği'nin yapmış olduğu toplantılara diğer bütün rektörler olduğu gibi ben de davetli olarak katılmışımdır. Daha sonra Başkent Üniversitesi'nde kurduğum Stratejik Araştırmalar Merkezi var. Bu merkezin kuruluş amacı ülkemizin ulusal ve uluslararası düzeydeki problemlerini acaba nasıl katkı sağlarız? Zaman zaman, ki bunların içinde öyle şeyler vardır ki, yani herkes katılır davetli, bir konuşma şekli, toplantı şeklidir. Tuncer Kılınç Bey de bu toplantılara katılır ve oradan tanırım kendisini. Onun dışında daha başka herhangi bir şeyim yoktur. 10. ayrımın sonu, sayfa 117.